29. ayrım. Arles, 23 Aralık 1888. Sevgili Theo, mektubun için içindeki 100 frank ve ayrıca 50 franklık posta havalesi için çok teşekkürler. Bana sorarsan, Gauguin, bu güzel Arles kentinden, içinde çalıştığımız küçük sarı evden ve özellikle de benden biraz bunalmıştı. Çevirinin notu. Gauguin bir mektup daha yazarak, tabiatlarının uyuşmazlığı yüzünden Vincent'la birlikte oturamayacağını söylemişti. Daha sonra ikisi barışmışlar, Gauguin en son mektubunda bir öncekinin kötü bir düş olduğundan söz etmişti. Aslına bakarsan burada onun da benim de üstesinden gelmek zorunda kalacağımız daha başka, daha ciddi sorunlar çıkacağı kesin. Ancak bu sorunlar dışarıdan değil, kendi içimizden geliyor daha çok. Bence iki olasılık var. Ya kesinlikle gidecek ya da kesinlikle kalacak. Herhangi bir şey yapmadan iyice düşünmesini, her şeyi enine boyuna ölçmesini söyledim. Gauguin çok güçlü, müthiş yaratıcı bir insan ama işte bu yüzden de huzura ihtiyacı var. Burada huzur bulamazsa başka herhangi bir yerde bulabilir mi? Onun bir karara varmasını sonsuz bir sakinlik içinde bekliyorum. Ellerini sıkarım. Vincent. Arles, 10 Ocak 1889. Çevirenin notu. 24 Aralık'ta Gauguin'den gelen bir telgraf, Theo'yu Arles'e çağırıyordu. Ateşi çok yükselmiş olan Vincent, aşırı bir coşkuya kapılarak kulağının bir parçasını kesmiş ve genel evde çalışan bir kadına armağan olarak götürmüştü. Bunun üzerine şiddetli bir kavga çıkmıştı. Postacı Rulen onu eve kadar getirmeyi başarmışsa da işe polis karışmış, Vincent'ı yatağında kanlar içinde ve baygın bularak hastaneye kaldırtmıştı. Theo onu hastanede buldu ve Noel'i yanında geçirdi. Daha sonra Gauguin, Theo ile birlikte Paris'e döndü. 31 Aralık'ta durumun düzeldiği haberi geldi. 10 Ocak'ta Vincent, kurşun kalemle bu mektubu yazdı. Sevgili yavrum, umarım Gauguin seni tümüyle yatıştırmış, inandırmıştır. Resim konusu üstünde de ayrıca, yakında yeniden çalışmaya başlayacağımı sanıyorum. Gündelikçi kadınla postacı dostum Rulen eve bakmışlar. Her şeyi yerli yerince düzenlemişler. Hastaneden çıkınca her şeye bıraktığım yerden başlayabileceğim. Yakında havalar düzelecek. Ben de çiçek açmış meyve bahçeleri dizisi üstünde çalışmaya başlayabileceğim yeniden. Sevgili yavrum, yaptığın yolculuktan dolayı korkunç üzgünüm. Buraya kadar yorulmamış olmanı nasıl isterdim? Neticede bana da kötü bir şey olmadı. Senin onca sıkıntıya girmen için hiçbir sebep yoktu. Bongerlerle barıştığın için ne kadar sevindiğimi anlatamam. Çevirenin notu. Theo, Joanna Bonger'le nişanlanmıştı. Genç kız, Paris'te ağabeyi Andreas ile kalıyordu. Vincent'ın kriz geçirmesinin başlıca nedenlerinden biri de bu nişan haberi olmuştu. Çünkü Theo'nun ona artık para gönderemeyecek duruma gelme tehlikesi belirmişti. Benim tarafımdan bunu böylece söyle Andre'ye. En iyi dileklerimi de ilet. Arles'i güzel bir zamanda görebilmiş olsaydın keşke. Bunun için neler neler vermezdim. Oysa en berbat zamanda gördün. Her neyse, yüreğini ferah tut. Mektuplarını doğrudan doğruya bana, Place Lamartin 2 adresine gönder. Gauguin'in burada kalan resimlerini istediği an gönderebilirim kendisine. Ev eşyası için harcadığı para kadar borcumuz var ona. Ellerini sıkarım. Şimdi hastaneye dönmek zorundayım ama yakında tamamen ayrılacağım. Senin, Vincent. Anneme de benim için birkaç satır yaz ki kimse merak etmesin. Çevirenin notu. Bu mektubun arkasında Gauguin'e de birkaç satır yazılmıştı. Arles, 23 Ocak 1889. Sevgili Theo, mektubun ve içindeki 50 frank için teşekkürler. Ayın 1'inden sonraki mektubun gelinceye dek güvendeyim artık elbette. Para konusunda olanlar tümüyle rastlantı ve yanlış anlamaydı. Bunun için ne sen ne de ben sorumlu tutulabiliriz. Aynı kötü rastlantı sonucu dediğin gibi sana telgraf çekemedim. Çünkü hala Amsterdam'da mısın yoksa Paris'e döndün mü bilmiyorum. Her neyse, mesele kapandı artık. Kötü olayların tek tek değil, hep birbiri üstüne geldiklerini söyleyen atasözünün bir başka kanıtıydı onlar. Rulen dün buradan ayrıldı. Çevirenin notu. Rulen, Marsilya'da yeni bir göreve atanmıştı. Dünkü telgrafı bu sabah mektubun gelmeden önce göndermiştim tabii. Son gün onu çocuklarıyla birlikte görmek çok dokunaklıydı. Özellikle en küçükleri olan en miniyi dizinde hoplatarak güldürdüğünde ona şarkılar söylediğinde. Rulen'in sesinde garip bir saflık ve dokunaklı bir nitelik var. Kulağımda hem tatlı ve hüzünlü bir ninni hem de Fransız devrimi trompetlerinin çok uzaktan gelen bir yankısı gibi çınladı. Oysa kendisi hüzünlü değildi. Tam tersine daha o gün verdikleri yepyeni üniformasını giymişti ve herkes ona pek iltifat ediyordu. Yeni bir tuval bitirdim. Kimilerinin şık olarak niteleyebilecekleri bir havası var gibi. İçinde limon ve portakal olan bir kamış sepet, bir servi dalı ve bir çift mavi eldiven. Benim bu meyve sepetlerimden bazılarını daha önce de gördün sen. Bana bak, ressamlık eğitimim sırasında harcanan parayı geri kazanmaya çalıştığımı, daha fazlasını istemediğim gibi daha azına da razı olmayacağımı biliyorsun, değil mi? Buna hakkım var, günlük ekmeğimi kazanmaya da. Bence bu karşılığın gelmesi doğru ve adil bir şey. İlle de senin eline gelsin demiyorum. Çünkü ne yaptıksa birlikte yaptık ve para üstüne konuşmak ikimizin de canını sıkıyor. Ama hiç değilse karının eline geçsin. O da bize katılacak, sanatçılarla çalışacak. Şimdilik direkt satışlar üstüne fazlaca kafa yormuyorsam tablolarımın sayısı tamam olmadığındandır. Ama ilerliyor. Yeniden çalışmaya başladım. Sinirlerim çelik gibi. Ürettiklerim açısından hem şanslıyım hem de şanssız. Yalnızca şanssız değilim yani. Örnekse, eğer bizdeki Monticelli çiçek demeti bir koleksiyoncu için 500 frank değer taşıyorsa, ki taşıyor, o zaman iddiaya girerim ki benim ay çiçeklerime de şu İskoçlardan ya da Amerikalılardan biri rahat 500 frank verir. Açıkçası o altını eritmek, o çiçek tonlarını bulmak için gerekli ısıyı yaratabilmek herkesin harcı değildir. Tek bireyin tüm gücünü, konsantrasyonunu hem de hiç eksiksiz gerektiren bir iş o. Hastalığımdan sonra tablolarıma yeniden baktığımda bana en iyi görünen yatak odası adlı tuval oldu. Elimize geçen para azımsanacak bir miktar değil, kabul ediyorum bunu. Ama çok büyük bir kısmı geldiği gibi gidiyor ve dikkat etmemiz gereken şey yılbaşından yıl sonuna hepsinin birden tükenivermemesi. İşte bu yüzden ay ilerledikçe harcanan parayla ortaya çıkan ürünleri elimden geldiğince dengelemeye çalışıyorum. Hiç değilse görece anlamda. Karşıma çıkan onca zorluk beni tasalandırıyor, çekingenleştiriyor. Elbette ama daha umudumu kesmiş değilim. İlerisi için öngördüğüm sıkıntı şu. Resim satma zamanı geldiğinde ve bir satış gerçekleştiğinde, önceden harcanmış paranın çokluğu yüzünden resimden elde ettiğimiz miktarın azalmaması için şimdiden temkinli davranmak zorundayız. Bu tür bir tersliğin ressamların yaşamında meydana geldiğini az mı gördük? Şu an elimdeki iş Rulen'in karısının portresi. Çevirenin notu. Aralık'ta başladığı bu resim beşik sallayan kadın olarak bilinir. Hastalanmadan önce de bunun üstünde çalışıyordum. Bu resimde kırmızıları pembeden turuncuya uzanan bir dizi olarak düzenlemiştim. Turuncu ise çeşitli sarılardan limon rengine yükseliyor. Arada açık ve koyu yeşiller var. Bitirebilirsem bunu çok sevineceğim ama korkarım kocası gittiği için poz vermekten kaçınacaktır kadın. Gauguin'in kalkıp gitmesi ne büyük bir felaket oldu görüyorsun ya. Tam bir ev döşemiş, kötü zamanlarda dostlara da kucak açacak biçimde eşya almışken gene berbat duruma düştük. Ama ne olursa olsun o eşyaları elden çıkarmayacağım. Şu sıra herkes benden korkuyordur kuşkusuz ama zamanla bu da geçer belki. Hepimiz ölümlüyüz ve var olan tüm hastalıkları açık durumdayız. Bu hastalıklar hoşa giden şeyler değilse de elimizden ne gelir ki? Yapılacak en iyi şey bunlardan kurtulmaya çalışmak. Gauguin'e, istemeden de olsa, verdiğim sıkıntıyı düşündükçe pişmanlık duyuyorum. Ancak en son günlere dek gördüğüm tek şey şuydu. Çalışırken, Gauguin'in aklının yarısı Paris'e gidip tasarılarını gerçekleştirmekte, öteki yarısı ise burada, Arles'teydi. Bütün bunlardan sonra o ne olacak? Şimdi eminim sen şöyle düşünüyorsun. Aylığının oldukça yüksek olmasına karşın bir takım malzemeler dışında yeterince sermayemiz yok ve tanıdığımız ressamların kötü durumunu gerçekten düzeltebilmek için daha güçlü durumda olmamız gerekir. Ayrıca genellikle onlar da düpedüz kuşkuyla bakıyorlar bizim önerilerimize ve bu tavır bir de kendi aralarında hiç durmadan kurdukları kumpaslar ki bunların hepsi de boşa çıkıyor, bizi köstekliyor. Sanırım Portaven'de 5-6 kişilik yeni bir grup kurmuşlardı bile, belki şimdi dağılmışlardır. Bunların dürüst olmadıklarını düşünmek yanlış. Başka bir şey bu, adı konulmamış bir şey, o gibilerinin çocuksu kusurlarından biri. Bu arada en önemli şey senin büyününün ertelenmemesi. Evlenmekle annemin içini rahat ettirecek, onu mutlu kılacaksın. Üstelik toplum içindeki, ticari yaşamdaki konumun düşünülürse bu senin için neredeyse bir zorunluluk. Ait olduğun toplum kesidi bunu takdir edebilecek mi? Belki de hayır. Aynı sanatçılar kesidinin benim kimi kez onlar için çalıştığımı, acı çektiğimi bir an bile akıllarına getirmedikleri gibi. Neyse. Benden, ağabeyinden, tümüyle sıradan ve bayağı bir takım tebrikler. Dümdüz cennete gitmekte olduğun yolunda saçma sapan laflar duymak istemezsin elbette. Ama karınla birlikteyken yalnızlık çekmeyeceksin hiç değilse. Darısı kız kardeşimin başına. Senin evliliğinden sonra dünyada en çok istediğim onun da evlenmesi. Sen evlendikten sonra ailede başkaları da evlenir belki. Her ne olursa olsun senin yaşamının çizgisi belirlenmiş olacak ve de ev artık boş kalmayacak. Öteki konularda haklarında ne düşünürsem düşüneyim, annemle babamın evli kişiler olarak örnek bir çift oluşturdukları kesindir. Babamın ölümünde annemin halini hiç unutamam. Bir tek kelimecik söylemişti ve sevgili anacığımı eskisinden çok daha fazla sevmeye başladım. Evet. Evet, örnek bir çiftti bizimkiler. Tanıdığım bir başka örnek çifte, Rulen'le karısı. Sen de onların yolunda hiç şaşmadan yürü. Hastalığım sırasında Zundert'teki evin her bir odasını, bahçedeki her bir bitkiyi, patikaları, çevredeki çayırlardan görünümleri, komşuları, mezarlığı, kiliseyi, evin arka tarafındaki mutfak bahçesini, her şeyi, mezarlıktaki kocaman akasya ağacının tepesindeki saksağın yuvasına kadar her şeyi yeniden gördüm. O eski günleri hepinizden daha iyi hatırlarım ben de ondan. Çevirenin notu. Vincent, 6 kardeşin en büyüğüydü. Bütün bunları hatırlayan annemle benden başka kimse kalmadı. Neyse, bu konuyu kapatsam en iyisi olacak. Hastayken aklımdan geçenleri anımsamaya çalışmam doğru değil. Yalnız, özellikle şunu iyi anlamanı rica ediyorum. Senin bu evlenme işi gerçekleştiğinde çok mutlu olacağım. Şimdi bana bak, eğer Goupil Galerisi'nde arada bir benim resimlerimden birinin sergilenmesi karın açısından iyi olacaksa oraya olan kızgınlığımı bir kenara atarım. Şöyle ki, onlara çok naif bir resimle dönmek istemediğimi söylemiştim ama istersen ayçiçekli iki tabloyu sergileyebilirsin. O tablolardan birini Gauguin istiyordu, bense Gauguin'i gerçekten sevindirmeyi çok istiyorum. Çevirenin notu. Gauguin her iki ayçiçeğini de Paris'te aldı. Daha sonra Arles'in ayçiçekleri Tahiti'de açtı. Çünkü 1900 yılında geçmişe özlem duyan Gauguin, Paris'ten ayçiçeği tohumları ısmarlayarak bir vakitler Sarı Ev'deki odasının duvarlarını süsleyen çiçeklerin resmini natürmort olarak yaptı. Dolayısıyla iki tuvalden birini isterse tamam ver, birini, o hangisini beğendiyse baştan yapmaya razıyım. Tuvallerin göz alıcı olduklarını, dikkat çekeceklerini sen de göreceksin. Ama bana sorarsan bunları kendine saklamanı, sadece kendi keyfin ve karınınki tabii için duvara asmanı öğütlerim. Bu gibi resimlerin bir özelliği de zamanla nitelik değiştirmesi. Ne kadar uzun süre bakarsan o kadar zenginlik kazanması. Ayrıca biliyorsun Gauguin de çok beğendi bunları. Bir sürü övgünün yanı sıra dedi ki işte bu çiçek. Biliyorsun, şakayık çiçeği Janine'indir. Hatmi çiçeği Kuvas'ta aittir. Ay çiçeği de galiba biraz benim. Bir de ne olursa olsun Gauguin'le resim değiş tokuşunu sürdürmek istiyorum. Bu her ne kadar kimi kez bana pahalıya oturuyorsa da. Buraya yaptığın acele ziyaret sırasında Madame Guinot'un siyahlı sarılı portresini gördün mü? Çevirenin notu. 1888 Kasım'ının başlarında yapılmış olan Arlesli Kadın. O portre 3 çeyrek saatte yapılmıştır. Şimdilik kesmem gerekiyor. Paranın gecikmesi tümüyle rastlantı sonucuydu. Bu konuda ne sen ne de ben bir şey yapabilirdik. Ellerini sıkarım. Senin, Vincent. Arles, 3 Şubat 1889. Sevgili Theo, içinde 100 frank bulunan güzel mektubuna hemen cevap yazmak isterdim ama o sırada çok yorgun olduğumdan doktor da hiçbir zihinsel çalışma yapmaksızın yalnızca yürüyüşe çıkmam konusunda kesin emir vermiş olduğu için ancak bugün yazabiliyorum sana. Çalışma açısından bu son ay fena geçti sayılmaz. Üstelik çalışmak beni avuttuğundan, daha doğrusu denetimi yitirmemi engellediğinden kendimi çalışmaktan alıkoymuyorum. Beşik sallayan kadını 3 kez yaptım. Madame Rulen, model, bense yalnızca ressam olduğumdan yaptığım 3 resimden birini kocasıyla birlikte seçmesine izin verdim. Ancak o seçtiğinin kendim için de bir eşini yapmayı şart koşmuştum. Şimdi onu yapmakla uğraşıyorum. Mistral'in Lamrelli'ni okuyup okumadığımı soruyorsun. Çevirenin notu. Frederic Mistral, Provence yöresinin folklorunu da toplayan Provençli şair. Ben de senin gibiyim, ancak parça parça ve tercüme olarak okuyabiliyorum. Peki, sen aynı eseri dinledin mi? Belki biliyorsundur, Gono bestelemiş bunu. Ya da ben öyle sanıyorum. Ben müziği bilmiyorum tabii, ayrıca dinlemeye gidecek olsam bile müziğe kulak vereceğim yerde müzisyenleri seyrederim. Şu kadarını söyleyebilirim sana, bu yörenin yerli dili, hele bir Arlesli kadının ağzından işittin mi, olağanüstü müziksel. Beşik sallayan kadında bu çevrenin renklerindeki müziği ortaya çıkarma çabası var belki de. Boyanma tekniği oldukça kötü. Burada dükkanlarda satılan renkli basma resimler renklendirme tekniği açısından çok daha üstün. Ama gene de... Öte yandan bu sözde iyi Arles kenti öylesine garip bir yer ki bizim Gauguin buraya haklı olarak Güney'in en pis deliği adını verdi. Ve eğer Rive, çevirenin notu, İki kardeşin Paris'teki doktoru. Bura halkını görmüş olsaydı, epeyce kötü dakikalar geçirirdi kesinlikle. Bize ikide bir dediği gibi, buradakilere de durmadan çok hastalıklı bir grupsunuz hepiniz derdi. Ancak bir kez yörenin hastalığına tutuldun mu, tamam artık, ölünceye de kurtulamazsın. Bunu derken, kendi hakkımda artık hayali umutlar beslemediğimi söylemek istiyorum. Şimdilik iyi gidiyor. Doktorun tüm dediklerini de yapacağım ama... İyi yürekli dostum Rulen'le birlikte hastaneden ilk çıktığımda hiçbir şeyim yok ve de olmadı sanıyordum. Hastalık geçirmiş olduğumu ancak bir süre sonra anlayabildim. Neyse işte, arada bir ya aşırı heves, ya delilik, ya pedestal üstünde duran eski Yunan kahinleri gibi kehanet bunalımıyla sarsıldığım oluyor. O zaman da dilim fena halde çözülüyor ve Arlesliler gibi konuşup duruyorum. Bütün bunlara karşın kendimi çok bitkin hissediyorum. Gövdesel gücüm, kuvvetim bir yerine gelsin hele. En ufak ciddi bir belirti gösterecek olursam, R'ye de, çevirenin notu, Arles Hastanesi'nin başhekimi. Daha önce söyledim bunu. Geri dönüp, AX'teki akıl sağlığı uzmanlarına ya da kendisine teslim olacağım. Sağlığımız iyi olmadığı takdirde, bunun sonucu senin için de, benim için de, dert ve acıdan başka ne olabilir? Öyleyse, sessiz sedasız çalışmayı sürdürelim. Kendimize elimizden geldiğince iyi bakalım. Kısır karşılıklı cömertlik çabalarıyla kendimizi yormayalım. Sen görevini yerine getir, ben de benimkini. Ona bakarsan ikimiz de yeterince ödedik, işi dillendirmeksizin. Yolun sonunda yeniden sağlam kafayla karşılaşabiliriz böylece. Benim o deliliğim, en çok sevdiğim her şeyi alt üst ettiğinde bunu gerçek olarak kabullenmiyorum ve yalancı peygamberliğe kalkışacak da değilim. Hastalık ve hatta ölüm beni hiç korkutmuyor. Neyse ki ikimizin de tuttuğu mesleklerde aşırı hırsa yer yok. Benim anlamadığım ne biliyor musun? Şu sırada hem evlilik sözleşmesinin koşullarını hem de ölüm olasılığını aynı anda nasıl düşünebiliyorsun? Her şeyi karınla başlangıçta konuşman daha iyi olmaz mıydı? Kuzeylilerin adetleri böyle biliyoruz. Kuzeylilerin adetlerinin iyi olmadığını söylemek ise bana düşmez. Sonunda her şey iyi olacak. İnan ki öyle olacak.